Ayrım 26. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 361. Hüseyin Koluman saz evinden Neşet Ertaş saz evine. O dönemde dış kapı semtinde ana cadde üzerinde kurulmuş saz atölyelerinden biri Tavşancı lakaplı Hüseyin Koluman ustanın sahibi olduğu saz evidir. Ertaş'ın Tavşancı Hüseyin ile tanışması pavyonda çalıştığı dönemde olmuştur. İlk zamanlar elindeki sazı iyi değildir. Biraz para biriktirdiğinde saz almak için dış kapıya gider. Bir saz dükkanında Tavşancı Hüseyin Usta ile karşılaşmasını şu sözlerle anlatmaktadır. Oraya vardım, iki usta çalışıyor tezgahlarında. Niçin geldin dediler. Bir saz almak istiyorum dedim. Bak hangisini istiyorsan dediler. Ben bir tanesini aldım, başladım çalmaya. Tavşancı Hüseyin tezgaha dayandı, bir sevindi, şöyle bir yarı döndü, izlemeye başladı beni. Kaç para bu saz? Dedim. 65 lira, dedi. Tabii benim o kadar param yok, sazı da beğenmiştim. Benim o kadar param yok, dedim. Oradan çıktım, gidiyordum, beni çağırdı. Gel senle dükkana ortak olalım, dedi. Ben inanmadım buna. Dükkana bir fiyat biçeriz, ondan sonra yarısına borçlanırsın, dedi. Beraber çalışırız, borcunu ödersin, dedi. Oturdu sonra kendi kendine dükkanın fiyatını kağıda yazdı, imza etti. Şurayı da sen imza et dedi. İnandırdı beni. Olur mu olur. İmza ettim, dükkana ortak olduk. Beni aldı akşam evine götürdü. Çocuğu olmazmış meğer. Benim oğlum yok diyordun. Aha al, sana bir erkek çocuk getirdim dedi hanımına. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Böylelikle yaşlı Hüseyin Usta, Ertaş'ı çok sevmiş, oğlu gibi bağrına bastığı bu gençle iş ortağı olmuştur. Ertaş'ın plağı da yeni çıkmıştır ve çaldıklarında dükkanın önünden gelip geçenlerin ilgisini çekmektedir. Hüseyin Usta, Ertaş'a saz teknesi oyma işini verir. Onlar tekneyi oyar, Ahmet adındaki usta da saz yapar. Neşet Ertaş'ın bir saz dükkanına ortak olup saz yapımında çalışmaya başladığı bu dönemde hem radyoda hem de piyasada çalan icracılar arasında bir yandan yeni fikirler belirirken buna bağlı olarak saz yapımında da yeni gelişmeler başlamıştır. Onlar da bu doğrultuda sürekli olarak daha iyi yapmak adına çalışıp didinirler. Neşet Ertaş'ın bir anı olarak sakladığı ve son dönemlerde elinde görülen tambur formlu saz, o dönemde Ertaş'ın özel isteği doğrultusunda Hüseyin Usta'nın kendisine yaptığı sazdır. Günler böyle gelip geçerken bir gün Ertaş ile Hüseyin Usta arasında bir konuşma geçer. Ertaş'ın ağzından aktaralım. Hüseyin amca bir gün bana dedi ki, ben dükkanımın yarısını satıp buradan gideceğim. Sen alıyorsan al sana vereyim, yok sen almıyorsan başka birine satacağım. Ben ne yaparım? Karşılığında verecek param yok. Ne yaparsın, ne edersin? Öyle böyle derken tanıdıklarımdan birisine gittim. Bakkaldı. Yok dedi. Adamın iki hanımı vardı. Hanımlarından biri gizlice boynundaki altınları çıkardı, bana verdi. Duymasın, sen bu altınları yeniler bana geri getirirsin dedi. Götürdüm, bozdurdum altınları. Dükkan bizim oldu. Oraya da Neşet Ertaş Saz Evi diye yazdırdım. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Böylelikle o güne kadar hiçbir mülkiyeti amaçlamamış olan Ertaş ilk kez bir dükkan sahibi olur ve Neşet Ertaş Saz Evi böylelikle doğar. Evliliği. Neşet Ertaş Saz Evi'nde başka çalışanlar da vardır. Hep birlikte uğraşıp didinerek yaşamlarını sürdürürler. Bir gün yaşlıca saz ustası içeride, Ertaş dışarıda çalışırlarken iki genç kız dükkana girer. Kızlardan birisi yaşlı ustaya, burası o plağı olan Neşet Ertaş'ın mı diye sorar. Usta, evet dediğinde, kız, nerede, gelir mi buralara diye yeniden sorar. Usta Ertaş'ı göstererek, aha şu dışarıdaki çocuk der. Kızlar genç adama inanmaz gözlerle baktıklarında Ertaş söze karışır ve bu kez o kızlara, nereden gelip nereye gidiyorsunuz diye sorar. Biz bir mühendisin evinde temizlik işlerine bakıyoruz der birisi. Bu kez Ertaş onların yanıtına inanmaz ve mühendisin telefonu olur, numarasını getirebilir misiniz der. Kızlar da getiririz derler ve çıkıp giderler. Bundan sonrasını Ertaş'ın anlatımından dinleyelim. Ertesi gün telefon edeyim dedim, doğru mu yanlış mı diye. Telefon ettim, bir hanım çıkıp burası filan mühendisin evi dedi. Filan filan isminde kızlar sizde çalışıyorlar mı dedim. Çalışıyorlar dedi, kapattım. Bunlar eve gittiğinde evin hanımı, "Birilerine telefonumuzu veriyorsunuz," diye kovmuş bunları. Ertesi gün geldiler. "Hanım bizi işten kovdu," dediler. "Üzüldüm bu defa. Nasıl olur, niye olur, sebep oldum diye suçluluk içindeyim." "Kaç para alıyordunuz?" dedim. "İkimiz günlük 20 lira alıyorduk," dediler. "O zaman benim evimin işini görün, bu parayı ben vereyim," dedim. "Olur," dediler. Bir göz evim vardı, bir gaz ocağım, bir tencerem, bir de yatağım. "Ne yapacağız?" dediler. Dedim ki, "İşte evimi temizleyeceksiniz, bir tencerede yemek pişireceksiniz, kapıyı örtüp gideceksiniz." Geldiler ertesi gün, anahtarı da verdim. Ben saz evine gelirdim, onlar eve gelirdi. Elbisemi yıkarlardı, işte bir tencere yemek pişirirler, kapıyı örter giderlerdi. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Derken genç Ertaş bu kızlardan adı Nigar olana ilgi duyar. Bir süre sonra kendisini Nigar'a daha da yakın bulan Ertaş ona Leyla diye seslenmeye başlar. Çünkü gönlünden geçen budur. Çünkü doğuştan aşık gönlünce kendisi Mecnun olup gönlünün Leyla'sını aramaktadır. Ertaş'a göre bütün Leyla'lar güzel, Leyla'ların güzelliği de güzel bakıp güzel görebilmede gizlidir. Böylelikle gönlünün Leyla'sını bulduğunu düşünen Ertaş kısa bir süre sonra onunla evlenmek ister. Hem de kızın ailesiyle tanışmak bir yana, oturduğu mahalleye bile gitmeden alır bu kararı. Üstelik babasına danışmadan. Yıl 1960-61 yıllarıdır. Neşet Ertaş, bir insanın yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan birini böylelikle verir ve aslen Bolulu, Nigar Yetiş, daha sonra nüfus kayıtlarında geçen adı Leyla Ertaş'la evlenme kararı alır. Tek başına alınmış bu kararı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili Ertaş'ın anlattıkları şöyledir. "Babama duyurmadım. Bir gece yarısı çıktım gittim istedim kızı. Kız da beni istedi. Onlar da bana verdiler. Kendim gittim, kendim istedim, kendim aldım. Leyla Hanım'la öylece evlenmiş olduk. Tabii daha evvel tanımadığım, bilmediğim bir aileydi." Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Böylece babasına bile danışmadan aldığı bir karar sonucu Neşet Ertaş, Leyla Hanım'la evlenerek dünya evine girer. Yeni doğan semtinde saz evine yakın bir yerde uygun bir ev kiralayıp yeni bir yaşam kurarlar kendilerine. Evlilik yaşamı sonrası Ertaş bir yandan sanat çalışmalarını, diğer yandan da saz evindeki işini sürdürür. Ancak dünya malında, mülkünde gözü olmayan Ertaş, kısa süre sonra kendisine olan bu saz evini hem de bir çalışanına armağan olarak verip elden çıkaracak ve daha sonra da burası ile ilgili tüm ilişkisini kesecektir. Bu durumu da Ertaş'ın anlatımından aktaralım. Bir genç çalışan geldi oraya, bekardı. Bir kızla tanışmış, kız "Neyin var?" deyince "Benim saz evim var," demiş. Nişanlanmışlar, düğünleri olacak. Bana dedi ki, "Düğünüm olacak." "E peki," dedim ve gittim bir düğün salonu tuttum. Bunların düğünlerini ettim. Arabaya bunları bindirdiğimde damadı dışarıya çağırdım ve "Ben gayrı dükkana gelmeyeceğim, dükkan senin," dedim. Nişanlısına yalancı çıkmasın diye dükkanı o çalışana bıraktım. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Cömert gönüllü Ertaş, Neşet Ertaş saz evini böylece armağan olarak vermiş, ancak ne sazdaki ne müzikteki arayışları bitmemiştir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Neşet Ertaş'ın yaşadığı dönemde Ankara, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin pırıl pırıl başkenti olup bir yandan sürekli gelişen, öte yandan da yeni gelişmelerin odağı olan bir yer durumundadır. Devletin sanat politikası gereği müzikte de önemli adımlar atılmakta, halk kültürü verileri derlenip kurumsal bir kimlik altında toplanarak tüm Türkiye'ye aktarılmakta ve tanıtılmaktadır. TRT bünyesinde kurulmuş olan ve Yurttan Sesler adıyla özdeş yapı içerisinde gelişen fikirleri temel alan bu topluluğun usta icracıları yanında, memleketlerinden kalkarak birer birer Ankara'ya akın etmiş usta yöresel sanatkarların saz atölyelerini mesken tutarak başlattıkları atılımlar, değişimin ve gelişen yeni çığırın öncül adımlarıdır. Bu düşünceler ve adımlar doğrultusunda gerek müziğin içeriği, gerekse bağlamanın hem fiziki yapısı hem de çalış tekniklerindeki önemli gelişmeler olmaktadır. Bağlama ailesi oluşturabilmek adına çeşitli boylarda bağlamalar üretilmekte, tel sayıları, perde sayıları yeni anlayışa uygun biçimde getirilmeye çalışılmaktadır. Daima ileriye bakan, herkesin kendi duyuşuna, duygusuna göre bir arayış içerisinde olması, güne ayak uydurması gerektiğine inanan ve bu bilinçle her şeyi yakından izleyen Neşet Ertaş da yeni değişim ve gelişmelerin yanında yer almakta kalmayacak, bir süre sonra birçok gelişmenin de kaynağı durumuna gelecektir. O dönemde sazdaki değişimlerden biri saz boyunun büyümesidir. Göçebe yapı içerisinde kullanılan geleneksel küçük sazların yanında artık divan, hatta meydan sazları gibi büyük sazlar da sıkça kullanılmaya başlar. Meydanlarda çalan ve yüksek ses arayışı içerisindeki köy çalgıcıları bu tip sazları çok çabuk benimserler. Muharrem Ertaş kuşağından başlayarak bu kullanım abdallara da geçmiş. Böylelikle Neşet Ertaş büyük saz kullanımı çok erken zamanlarda benimsemiştir. Sazın tel maddesinden kaynaklı tını ve yüksek ses tonu da bulunmaktadır. Metal tele bağlı olarak tel sayılarının arttırılması yönünde ilk adımlar atılır. Bu doğrultuda önceleri 3 ya da 2 telli olan yöresel bağlamada artık her bir sıraya çift tel takılmakta, zamanla bu uygulama her bir sıra için 3 tel takmak suretiyle toplam 9 tele kadar ulaşmaktadır. Önceden beri gelen ve adına sarı tel de denilen pirinç maddesinden yapılan teller yavaş yavaş yerlerini çelik tellere bırakmış, 1960'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve adına sırma da denilen bam teli gelişimi ile tamamen ortadan kalkmıştır. Çelik bir telin üzerine bakır telin sarılmasıyla oluşan ve değişik kalınlıklarda üretilen bam telleri ise hem tını hem de ses yüksekliği bakımından sazda daha da büyük bir çığıra neden olacaktır. Bu gelişim de Ertaş'ın öncülüğünde düğüncü abdal çalgıcılar arasında hızla benimsenip yayılacaktır. Ertaş bu durumla ilgili olarak, "Daha evvelinden beri sarı tel vardı. Babam rahmetlik sarı telsiz saz çalmazdı. Sarı telden sonra sırma tel çıktı. Sırma çıkınca daha iyi oldu. Çünkü sarı tel yumuşak olduğu için sıcakta gevşiyor, soğukta büzüşüyor, akort tutmuyordu. O aralarda benim imdadıma sırma tel yetişti. Babam sırf ortaya sarı tel takardı. Ben alta, ortaya, üste de sırma tel takıp üçünü de çift ses yaptım. Bu benim kendi duyuşum, arayışım. Bunu ben kendim aradım, kendime göre buldum." demektedir. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Bam teli o dönemde hemen herkesin benimsediği bir uygulama olsa da Ertaş'ın icrası ve bu tellerden kaynaklı tınıları müziğe aktarımı öylesine farklı olur ki saz onunla deyim yerindeyse davul gibi gümbür gümbür bir sese ve çok renkli bir uyuma kavuşur. Radyoda yurttan sesler icrası içerisinde Anadolu'nun bütün yörelerine ilişkin eserlerin aynı sazla ortak bir bütünde icra edilmesi zorunluluğu, yörelere göre değişen farklı oranlardaki perdelerin 12 ile 19 perde sayısındaki geleneksel saza yansıtılması gereğini doğurur. Bunun sonucunda saza yeni perdeler bağlanır. Böylelikle sazlarda 20, 25, 30 hatta daha fazla sayıda perde kullanımı başlamış olur. Bu alışkanlık kısa sürede yalnızca radyo sanatkarlarına değil, onların etkisindeki şehirli icracılarına, sonra da Anadolu'nun aşıklarına, düğüncü gezgin halk sanatkarlarına ve diğer yöresel icracılara da geçer. Halk sanatkarları içerisinde fazla perde kullanımını ilk benimseyenlerden biri dönemin ünlü icracısı Bayram Aracı'dır. Önceleri aracının etkisinde kalan Neşet Ertaş'ın aynı uygulamayı daha da genişleterek benimsemesi ve bu kullanımı halkın sevmesinde etkili olmuştur. Duygusallığından kaynaklanan incelikleri bu yolla daha iyi ortaya koyabildiğini belirten Ertaş'ın, babasında görülmeyip kendisinde sıkça rastlanılan bir eserde iki ya da daha fazla dizinin iç içe geçmişliğinin altında yatan olgunun nedeni de budur. Bu dönem, radyolarda sazın mızrap tekniğine ve değişik mızrap vuruşları kullanma anlayışına adeta kilitlendiği bir dönemdir. İcranın mızrap ekseninde ele alındığı ve her eserin yapısına uygun mızrap kalıplarının biçimlendiği bu dönemde, ustalık da iyi mızrap kullanabilmede olup, icracılar için her eseri uygun mızraplarla çalma zorunluluğuna dayalı bir arayış ve yapılandırma süreci başlamıştır. Halk sanatkarları içerisinde gelişkin mızrap kullanımını ilk benimseyenlerden biri yine Bayram Aracı'dır. Aracının kendine özgü mızrap tarzı yalnızca halk arasında değil, aynı zamanda radyo sanatkarları arasında da beğenilmiş ve kullanılmıştır. Bayram Aracı'nın mızrabından etkilenen Neşet Ertaş'ın mızrap kullanımını daha da geliştirerek benimsemesi, babası Muharrem Ertaş'ta görülmeyip kendisinde büyük aşama kaydeden çok çeşitli mızrap özelliklerini ve bu kullanımı halkın sevmesinde etkili olmuştur. Onun mızrap ustalığının icradaki karşılığı ise alabildiğine karmaşık ama bir o kadar da zengin, güçlü, akıcı ve sanki kurulu saat gibi dengeli seyreden bir yapıdadır. Bir saz icracısı olarak kendine özgü tınısı ve güçlü tekniğiyle bağlama icrasında daha o günlerde bambaşka bir yol açmaya başlayan Neşet Ertaş, Cumhuriyet dönemi Anadolu sazında gelişen virtüözitenin de ilk örneği sayılabilir. Çalma dengesi, eser boyunca ezgileri yenilemesi, çalıp söylerken saz ile sesin iç içe geçtiği, sanki ikinci bir kişi çalıyormuşçasına sergilediği eşlikler, belirgin icra özellikleri olarak daha o günlerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir ses ustası olarak da gösterişli hançeresi, sıs tınısı ve tekniğiyle okuduğu her eserin ruhuna inen, bir müzik cümlesi boyunca birkaç farklı ton kullanabilen, müzik cümlesinin zorluğu ne olursa olsun ton dışı baskıların görülmediği bir ses ustalığını daha o günlerden başlayarak sergilemiştir. Onun en önemli özelliklerinden biri de doğaçlama gücüdür. Bu durumu, her sefer aynı şekilde çalamam ben. Duygusal çalıyorum, o andaki duygum bir başka oluyor, sonraki bir başka şeklinde açıklayan Ertaş, bir eseri her çaldığında farklı etkilenir ve adeta yeniden yaratarak bir öncekinden farklı bir esere dönüştürür. Tekrara düşmeden, sürekli yenileyerek yaptığı doğaçlama icra, onun görkemli sanatının en önemli yanlarından biridir. Neşet Ertaş bu atılımları nerede ve hangi koşullar altında yaşarsa yaşasın, bağlılıktan bir an bile kopmadığı özüyle hep aynı yol, aynı inanç ve aynı duruşla gerçekleştirmiştir. Bütün bu yönleriyle Anadolu'lu ustaların öne çıktığı ve sazda virtüözitenin gelişmeye başladığı bu yeni dönemde, gösterişsiz bir yöreden çıkan ama ünü bütün ülkeyi kaplamış sanatkarların başında gelmektedir. Abdallar gibi kökeni tarihin eski dönemlerine dayalı köklü bir felsefe ve müzik geleneğinden gelen, babası gibi dönemin en büyük ustasından el almış Ertaş'ın, sazın sevilmesi, gelişimi ve Anadolu müziğine katkısı da büyüktür. Adı türkülerle, sazla özdeşleşmiş Neşet Ertaş'ın, birçok yönüyle günümüzde bile aşılamamış görkemli sanatı, tavrı ve eserleri, onun kısa zamanda ustalar ustası mertebesine eriştirerek büyük bir çığırın ve bağlamada gelişen virtüözitenin en önemli öncülerinden yapacak, ilk başlarda etkilendiği bayram aracıdan sonra Anadolu'nun yeni halk kahramanı olarak köyden kente, toplumun her kesimini derinden etkileyecektir. Radyo sınavı ve radyo programları. Bir yandan pavyonlarda süren gece işleri, bir yandan radyoda yapılan icralar, bir yandan da düğün çalgıcılığı ile günler gelip geçerken, bir gün Ankara Radyosu'nda yöresel sanatçı sınavı açıldığını duyar Ertaş. Sınava girmek için radyo evine gider. Sınav, halk müziği, klasik Türk müziği ve batı müziği hocalarından oluşan bir seçici kurulca yapılır. Başarılı bir sınav veren Ertaş, sınavı kazanır. Bundan sonra adı, Kırşehirli mahalli sanatkar Neşet Ertaş olarak radyolardan duyulacaktır. Ayda iki kere türkülerini seslendirdiği 15'er dakikalık programlar hazırlanmaya başlar. Böylelikle türkü dinleyicisi düzenli olarak Neşet Ertaş'ı radyodan dinlemeye, o da sesini memleketin en uzak köşelerine ulaştırmaya başlar. Radyodan sesinin duyulmasıyla birlikte Neşet Ertaş adı, eşine az rastlanır bir biçimde hızla yayılarak Anadolu insanının gönlüne yerleşir. Ancak onun gibi kabına sığmaz bir sanatkar için TRT'nin kalıbına girmek zordur. Ertaş yıllar sonra TRT'nin sınırlayıcılığı ile ilgili olarak oranın bir kuralı vardı, bir perdeye daha fazla basamazdın, söylerken bir ölçünün dışına çıkamazdın. Ben TRT'de istediğim gibi saz çalamadım, istediğim gibi söyleyemedim açıkçası demiştir. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Plak okumak için İstanbul'a gidiş gelişler. Bir yandan radyo programları üreten Ertaş, bir yandan da İstanbul'a giderek plak kayıtları yapmaktadır. O dönemde TRT'deki ölçülere uymak zorunda kaldığını belirten Ertaş, kendisini radyoda dinleyenler plakta farklı bulmasınlar diye ilk zamanlar plaklarda da aynı şekilde çalıp söyler. Üstelik o günün olanaklarına göre plakların 3 dakika ile sınırlı olması nedeniyle de eserleri kısaltarak seslendirmek zorundadır. Bu durumla ilgili olarak, plakların zamanları çok kısaydı, 3 dakikaydı. Çal, söyle, bitir, ne yapabilirdin ki? Diyerek o dönemde kendisini kısıtlayan, sınırlayan şeyleri sıralamaktadır. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Ancak kısıtlı sürelerde ve kurallarla sınırlandırılmış bir ortamda da olsa, Ertaş'ın söyledikleri o kadar etkileyicidir ki, okuduğu hemen her eser daha duyulduğu andan başlayarak hızla yayılır. Neşet Ertaş, herkes duyduğunu okuyordu dediği bu ilk dönemlerinde seslendirir, Mühür Gözlüm adlı güzel türküyü. Ertaş'ın Mühür Gözlüm'ü seslendirmesinin öyküsü de ilginçtir. Dönemin ünlü sanatkarı Zeki Müren'in en parlak yıllarıdır. Müren, plak ve sahne çalışmaları yanında film çalışmaları da yapmaktadır. Bunlardan biri de söz ve müziği aşık Ali İzzet Özkan'ın olan ve Müren'in yayın haklarını satın alarak plağa kaydettiği, sonrasında da aynı adla çektiği Mühür Gözlüm adlı filmdir. Filmde Müren'in rol arkadaşı, daha o günlerde henüz büyük ününe kavuşmamış ama güzel gözleriyle bu filme damgasını vuran Türkan Şoray'dır. Zeki Müren'in sanatını beğenen Ertaş, filmi izlemeye gider. Bundan sonrasını onun anlatımından aktaralım. Zeki Müren için gittik. Zeki Müren, Zeki Müren'di. Zeki Müren bunu aranjman olarak okudu ama sözler halk sözü. Gözler de mühür. Eh, biz de aşığız malumunuz. Ben bunu gördüm, kendi kendime etkilendim. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Mühür Gözlüm'den ve Mühür Gözler'den etkilenen Ertaş, o gece bu esere kendi tavrı, kendi duygusuyla bakıp yepyeni bir biçim vererek yorumlar. Ertesi gün gittiği bir düğünde yeni biçimiyle çaldığı Mühür Gözlüm'ü dinleyenler çok beğenir ve gelen yoğun istek üzerine ardı ardına birkaç kez çalıp söyler. Türküyü köylü halkın beğenmiş ve benimsemiş olması Ertaş için önemli bir göstergedir. Düğünden sonra 15 dakikalık program yapmak için geldiği radyoda da bu eseri okumak ister. Eseri Zeki Müren'den bilen ve Ertaş'ın bunu okumak istediğini duyan dönemin Türk Halk Müziği Şube Müdürü Osman Özdekçi, "Senin türkülerin var, başka çal," diyerek karşı çıkar. Bunu duyan Ertaş, türkünün düğünde gördüğü ilgiyi anlatarak, "Hocam, ben dün bir köy düğününe gittim, bana sabaha kadar bu Mühür Gözlüm'ü çaldırdılar," der. Bundan sonrası Ertaş'ın anlatımından aktaralım. "Ben böyle deyince bir dinleyelim bakalım," dedi. "Ben Mühür Gözlüm'ün açışını yaptım, başladım okumaya." Osman Özdenkçi, Tonmeister'e, "Al da kalsın," dedi. "Ben Mühür Gözlüm'ü ilk olarak orada okudum ama yayınlanmadı tabii. O zaman tarla dönüşü müydü, günaydın mıydı, bir program vardı. Sabah 6-6.30'da. O türküyü nasılsa yayınlamışlar orada. O andan sonra Mühür Gözlüm bana dönmüş oldu." Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın katkısıyla yeni bir kimliğe, kişiliğe ve anlatıma bürünüp tamamen halk tarzına kavuşan Mühür Gözlüm, o günden başlayarak hızla yayılır ve gönüllere yerleşir. Hemen ardından Ertaş'ın bu eseri plağa okunması sonrası halka ulaşan Mühür Gözlüm, deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurmaya başlar. Halk için bu bir Neşet Ertaş türküsüdür. Türkü kendi deyimiyle Ertaş'a dönmüştür ama eserle ilgili hakları satın alması nedeniyle her hakkı Zeki Müren'e olup, ondan izin almadan bir başkasının seslendirilmesi, hele de plağa okuması yasal olarak suçtur. Ancak sanatı ve sanatkarı iyi bilen, Neşet Ertaş'a da gönlünde hayranlık besleyen Zeki Müren, bu konuda yasal işlem yapmak şöyle dursun, en küçük bir tepki bile göstermez. Hatta bu tavrını Ertaş'ı kendi isteğiyle kadrosuna katıp, gazino programı yaptıkları İzmir Fuarı döneminde de sürdürür. Aynı tavrı söz ve müziğiyle bu eserin yaratıcısı olan aşık Ali İzzet Özkan da sergiler. Özkan, Mühür Gözlüm türküsüne getirdiği yorum ve ezgilerle adeta bu eseri yeniden yaratarak Türkiye'ye mal eden Ertaş'la görüşerek, bu durumdan duyduğu hoşnutluğu dile getirmekle kalmaz, diğer şiirlerini de vererek onları da havalandırmasını ister. Bunun üzerine Ertaş, Özkan'ın birkaç şiirini de ona olan saygı ve sevgisi nedeniyle havalandırarak türkü yapar. Almanya yolculuğu ve Yugoslavya'da hapishaneye düşmesi. Dönemin plak şirketleri gerek radyo programlarında gerekse kaydettiği plaklarda seslendirdiği eserlerle halk üzerinde derin bir etki yaratan Ertaş'la çalışmak için adeta can atmaktadırlar. Hatta bu durum onun bir firma ile sözleşmesi olduğu dönemlerde bile diğerlerinin kendisine ilgi gösterip öneriler getirmesine kadar varır. Böylesi bir durum Ertaş'ın Ankara Radyosu'nda 15 dakikalık programlar yapmaya ve sesini etkili bir biçimde duyurmaya başladığı ilk günlerinde yaşanır. O sıralarda Graf Son Plak yapım eviyle sözleşmesi vardır Ertaş'ın. Yılmaz Asöcal, Türkofon yapım evi adında plak okutmak için kendisini Türkiye'den Almanya'ya çağırır. Ertaş, Graf Son'la sözleşmesi olduğunu, bu nedenle gelemeyeceğini söyleyerek Asöcal'ın üsteleyerek yaptığı bu çağrısını geri çevirir. Bunun üzerine Asöcal, Aynı zamanda Ankara Radyosu'nda görev yapan avukat Cemil Demir Sipahi ile konuşur. Osman Özdekçi, Emin Aldemir, Cengiz Akmeriç ve Cemil Demir Sipahi, Almanya'da Yılmaz Asocal'ın yapım evi için Yüksel Özkasap'ın plağına saz çalacaklardır. Asocal kendilerine mutlaka Neşet Ertaş'ı da getirmelerini söyler. Bundan sonrasını Ertaş'ın anlatımından aktaralım. Cemil Demir Sipahi bürosuna çağırdı beni. Osman Özdekçi de vardı orada. Dedi ki, biz Almanya'ya gideceğiz, orada konserler vereceğiz, ondan sonra gerekirse plaklar okuyacağız. Kazandığımızı hep beraber paylaşıp geleceğiz, sen de beraber geleceksin. Öyle deyince, Grafson şirketiyle sözleşmem var, ben plak okuyamam, dedim. Olsun canım, konserler vereceğiz, şöyle olacak, böyle olacak, şudur budur. Ben pek taraftar olmadım. Olmayınca da dedi ki, biz seni radyoya aldık, sen de bu hususta bizimle beraber gelmelisin, dedi. Yani ya gelirsin yahut da radyodan dışarıya atarız demektir açıkça bunun Türkçesi. Biz de yeniyiz, meraklıyız, sesimiz de yeni duyuluyor. E peki, dedim. Ondan sonra bunlar şirket adına Chevrolet büyük bir araba kiralamışlar. Hiç haberim yok. Araba kirası Almanya'daki benim masrafım, her şey şirket hesabına aitmiş. Bana sen kendi arabanı al, Emin Aldemir de orada parçasını değiştiririm diye arabasıyla geliyor. Sen de dönüşte bir şeyler getirirsin, dediler. Benim Volkswagen marka bir arabam vardı. Ön camı kırıktı. Orada belki bir Avrupa cam taktırırım diye düşündüm. Peki, dedim ben de. Benim şoförüm Cengiz Akmeriç oldu. Cemil Demir Sipahi, hanımı, çocuğu, Osman Özdekçi, hanımı bir arabadalar. İkisi Chevrolet'deler. Emin Aldemir kendi arabasında, benim arabamı da Cengiz Akmeriç kullanıyor ama benzini, her şeyi bana ait. Oh ne âlâ, yollarda duruyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Meğerse onların yemesi içmesi de şirkete aitmiş. Böylece 3 günde mi, 4 günde mi Almanya'ya, Köln'e vardık. Varır varmaz beni stüdyoya soktular. Öyle turne, konser filan yok. Oku bakalım plak. İşte bu Türkiye'de satılmayacak filan diye. Ben okudukça devam, dediler, devam. Gayri bilmiyorum ne kadar oldu, epey okumuşum. Bunlardan ikisi Yüksel Özkasap'a saz çaldılar, bir iki plak okuttular. Bu arada Cengiz Akmeriç ile Emin Aldemir bunların şirketten gizli para aldıklarını, gizli anlaştıklarını öğrenmiş, kavga etmişler. Emin Aldemir'in arabasına binip Türkiye'ye gelmişler. Ben kaldım orada. Onlarla beraberim, bir şeyden haberim yok. Türk parası olarak 36 bin lira hissene düşüyor. Sana bunu Türkiye'de Türk parası olarak vereceğiz. Biz gidiyoruz. İstiyorsan gel, dedi Cemil Demir Sipahi. Ehliyetim yok. Kime hadi Türkiye'ye gidelim, derim. Mecburen bindim arabaya. Osman Özdenkçi de benim yanımda. Öndeki arabayı Cemil Demir Sipahi kullanıyor. Pasaportum da onlarda. Ama daha vites nasıl değiştirilir, kaçıncı vitesle gidilir bilmiyorum. Köln'ün içinde başladım bunları takibe. Sonunda otobana çıktık. Vitesleri öğrendim ama hızlı gidemiyorum. Böyle böyle Yugoslavya'ya vardık. Takip ederken öyle bir yere geldik ki yol ikiye ayrıldı. Hangisinden gittiler derken Osman Özdenkçi, bu yol daha işlek, herhalde buna girdiler, dedi ve yürüdük o yolda. Bulamadık. Yağmur da yağıyor, bir yol buluruz diye levhalara bakıyoruz. Rahmetli Osman Özdenkçi gözlüklü, ben de dikkat ediyorum hani belki otoban yazar diye. Tam o sırada bir araba çıktı karşımıza. Osman Özdenkçi, Neşet dikkat et diye bağırınca korktum, birden direksiyonu kırdım. Fazla kırmışım herhalde, düzeltmeye çalıştıysam da olmadı. Virajdan çıkan arabayla tokuştuk. Trafik durdu, polisler geldi, bir tercüman getirdiler. Nasıl oldu, kim kullanıyordu diye sorunca ben kullanıyordum, dedim. Ehliyetimin olmadığını öğrendiler. Bizi alıp bir pansiyona götürdüler. Orada bekliyoruz ki bir haber gelecek arkadaşlarımızdan. Kimliğimiz belli olacak. Bir gün, iki gün haber yok. Türk konsolosluğuna her gün telefon ettik, telgraf çektik, bir cevap alamadık. 10-15 gün sonra Osman Özdenkçi'yi gönderdiler. Bana da kimliğin belli oluncaya kadar seni tutacağız, dediler ve mahkemeye götürdüler. Orada bana 3 ay hapislik cezası verdiler. 3 ay boyunca Yugoslavya'daki Türk konsolosluğuna mektup yazdım, cevap alamadım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın yaşadığı bu acı deneyim sırasında ne konsolosluktan ne de Türkiye'den hiçbir bilgi almadığı zor anlarında Türkiye'den kendisine gönderilen Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi adlı kitabı ile az da olsa yüreği ferahlar. Kitabın içerisine kendisi için bir geçmiş olsun notu alarak Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun diye yazılıdır. Ertaş'ın konuşması sırasında Yaşar Kemal'in kitabı demesinden dolayı kamuoyunda bu notu yazarak Ertaş'a gönderenin Yaşar Kemal olduğu algısı oluşmuştur. Ancak kitabı gerçekte kimin gönderdiği belli değildir. Çünkü Yaşar Kemal 2000'li yıllarda Türkiye'ye dönen Ertaş'ın konser gibi etkinliklerine ilgi göstermemiş, bu konuda hiçbir açıklama yapmamış, bilindiği kadarıyla ömrünce Ertaş'la ilgili bir yazı da yazmamıştır. Belgeselin yayınından sonraki günlerde ortaya çıkan Erdoğan Akatar adlı bir kişi, bu kitabı Ertaş'a 6 arkadaşı ile birlikte adlarını yazıp imzalayarak kendilerinin gönderdiğini, sonrasında Ertaş'la dost olduklarını öne sürmüştür. Ancak kendisine sorduğumuzda Ertaş, Akatar'ı tanımadığını, kitapta onun ve arkadaşlarının adlarının bulunmadığını belirtmiştir. Daha önceleri suskun kalan Yaşar Kemal, Ertaş'ın ölümünden birkaç gün sonra CNN Türk'e yaptığı bir açıklamada, ilk kez Ertaş üzerine konuşarak onunla bağlantısı olduğunu, babasının dostu olduğunu belirtip bu konuya da değinerek şu yorumu yapmıştır. Neşet Ertaş'a Bozkır'ın tezenesi demiştim. Sonuna kadar bu adı hakkıyla taşıdı. Babası büyük bir ustaydı ve benim büyük bir dostumdu. Gençliğinde ona hep babasını geçemeyeceğini söylemiştim. Ama babasını geçti. Ölümüne çok üzülüyorum. Bozkır'dan böyle büyük bir sanatkar bir daha yetişir mi bilmiyorum. Ertaş'ın sanatsal kimliğine vurgu yapan bu kısa amaçlı çarpıcı not, ileride Neşet Ertaş'la ilgili çekilecek olan ilk belgeselin adı da olacaktır. Ertaş, Yugoslavya'daki bir cezaevinde günlerini tamamlamaya çalışırken, Türkiye'deki bazı gazetelerde kendisiyle ilgili haberler çıkar. Bu haberlerden birini ve bu haber sonrası yaşananını şöyle aktarmaktadır. Türkiye'de bazı gazeteler Neşet Ertaş esrarengiz bir şekilde Yugoslavya'da cezaevine düştü diye yazmış. Halk nereden bilsin esrarengiz kelimesinin anlamını? Neşet Ertaş esrardan cezaevine düştü diye yayılmış. Şimdi Türkiye'de çoğu bunu böyle biliyor. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Hapisliğin olduğu günlerde yerde sıkıntı olmaz mı? Ertaş için de zordur tutuklu olmak. Yollarının gurbet elde bağlanıp kalışını, özlemini, derdini türkülere döker. Yarinin halini turnalardan sorar. Gurbet elde yollarımız bağlandı. Durnalar ne haber, yardan ne haber? Hasretiyle garip bağrım dağlandı. Durnalar ne haber, yardan ne haber? Yüce dağlar başı boran mı, kar mı? Durnalar o yardan bir haber var mı? Yardan ayrılması size de zor mu? Durnalar ne haber, yardan ne haber? Yar zülfünü tel tel edip düzdü mü? El içinde garip garip gezdi mi? Gizli sırlarını size çezdi mi? Durnalar ne haber, yardan ne haber? Bir garibim terk eyledim yurdumu. Açamam kimseye gizli derdimi. Sevdiğim sizlere beni sordu mu? Durnalar ne haber, yardan ne haber? Gönül kapısı aralanıp söylemeye başladığında bir ırmak gibi çağıldayan Ertaş, bu kısa süre içerisinde çok sayıda şiir yazar. Bir kısmını havalandırarak yeni eserler üretir. Hapishane koşullarında kağıt kalem bulamaz ve şiirlerini sigara kağıtlarının içine yanmış kibrit diliyle ıslatıp kalem yaparak yazar. Elbette bu olanaksızlık zordur ama yanmış kibritler yanık yüreğinin dili olur. Günü gelip de hapishaneden çıkıp özgürlüğüne kavuşacağı zaman sigara kağıtlarına yazdıklarının ne olduğu sorulur kendisine. Anlaşılan o ki hapishaneyle ilgili gizli bazı notlar olduğu düşünmüştür. Ancak askerlik sırasında bandoda öğrendiği bilgiler kurtarır işlerini. Bu zor anları Ertaş şöyle aktarıyor. Allah'tan askerde biraz nota öğrenmiştik de hapisten çıkarken bunların benim şiirlerim olduğunu izah edip kurtarabildim. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Böylelikle 3 aylık çilesinin emeğini kurtaran Ertaş yeniden özgürlüğüne kavuşur. 3 ay süren tutukluluğun ardından Ertaş hapishanedeyken kendisiyle ilgilenen Türkü Ola firmasının önerisiyle önce plak okumak için Almanya'ya gider. Buradaki stüdyo çalışmalarının ardından da Türkiye'ye döner. Türkiye'ye dönen Ertaş kendisiyle görüşmek üzere Cemil Demir Sipahi'nin Kızılay'da bulunan ve o günlerde bilinen adıyla Gökdelen binasındaki avukatlık bürosuna gider. Çünkü hem başına gelen işte Demir Sipahi'nin payı büyüktür hem de Almanya'daki plak kayıtlarından payına düşen 36 bin lira alacağı vardır. Yani bu para o dönemde normal semtlerde bir daire karşılığıdır. Demir Sipahi Ertaş'ın Yugoslavya'da yaşadıklarına değinmediği gibi konuşma sırası alacak meselesine gelince de kendisine "Şu benim oturduğum yeri görüyorsun değil mi? Burası çok pahalı." diyerek o parayı vermeyeceğini hissettirir. Bu duruma üzülen Ertaş için yapacak bir şey yoktur. Çünkü ne bir sözleşme ne de yazılı bir şey vardır elinde. Demir sipahiyi yapılması gerekeni kendi vicdanınca Allah'a bırakarak oradan ayrılır Ertaş. Böylelikle kısa bir zaman dilimi içerisinde birçok şey yaşamış, bu durumdan maddi manevi yıpranmış olarak çıkmıştır. Ancak zaman akıp gitmekte ve o da yaşam savaşını sürdürmek zorundadır. Böylelikle yaşadığı sıkıntıyı üzerinden atarak eski günlerine döner. Kısa süre içerisinde başına gelenler ise ruhunu olgunlaştıran, özünü, kişiliğini biçimlendiren yaşam deneyimleri olarak anılarında kalacaktır. Günler akıp gitmekte, genç Ertaş da günden güne sanatsal ifadesini derinleştirerek hızla yol almaktadır. Böylelikle ilk başlarda Bayram Aracı ve Ahmet Gazi Ayhan etkisindeki söyleyişinden sıyrılıp kısa sürede kendini bulmuş, gürül gürül akan bir ırmak gibi çağıldayan, binbir inceliğe sahip öz tavrındaki sazı ve billur gibi pırıl pırıl ışıldayan sesinin eşlik ettiği yanık avazı yüreklere işlemiştir. Ertaş kendini ve özüne dönüş olarak tanımladığı bu gelişmenin başlangıcını Kırıkkale'de tanınmışlığı sonrası bu yörede düğün çalmasına bağlar. Kırıkkale beni tanıdıktan sonra Hacı Taşan'ın toprağına girmiş oldum. Kırıkkale Hacı Taşan'ın ülkesi. Zaten bizim havalarımız çalıp söyleniyor. Kırıkkale kapısı açıldıktan sonra kendi havalarımıza orada başladım. Kendime döndüm. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Bu öyle bir dönüş, öylesine bir benimseniştir ki her hafta Kırıkkale'nin bir köyünde düğüne gider. Bayram Aracı havalarını ise artık sadece Ankara'nın birkaç pavyonu ile bazı köylerdeki düğünlerde çalıp söyler. Hatta daha önce Bayram Aracı'nın tavrında çalıp söylediği kendi eserlerinin bir kısmını da yeniden plaklara kaydederek bütünüyle kendi ifadesine büründürür. Ertaş'ın her biri diğerinden güzel eserleri de aynı dönemden başlayarak daha çok bilinmeye ve başka sanatkarlarca da okunmaya başlamıştır. Öyle ki bir süre sonra tanıştığı Bayram Aracı, Ertaş'ı da eserlerini de çok sevecek, bu kez de o bu genç ustanın türkülerini onun gibi çalıp söylemeye başlayacaktır. Ertaş'ın tavrından etkilenip eserlerini seslendirmeye çalışan bir diğer kişi Yıldıray Çınar, onun Aman Dünya Ne Dar İmiş adlı eseriyle hızla üne kavuşur. Ertaş'ın adı hiç geçmese de türküsünün adına film bile çevrilir. Hatta zaman içerisinde Ertaş film önerisi bile alır. Kendince nedenlerle uygun bulmadığı bu öneriyle ilgili Ertaş şunları söylemektedir. "Bana bir haftanı bize ayır, sana bir film çevirelim." dediler. "Hayır," dedim. "Bir haftada çevrilen filmin ne kıymeti olacak?" Ertaş yaşamı boyunca kendisine yalnızca bir kez yapılmış film önerisini geri çevirir, ancak halk dilinden deyimleri ve özlü söyleyişleri müziğe aktarması nedeniyle akılda kalıcı ve çarpıcı ifadeler kullandığı türkülerindeki sözler, müzik yapımcılarının olduğu gibi film yapımcıları için de esin kaynağı olmayı sürdürecektir. Nitekim uzun yıllar sonra 2000'li yıllarda çevrilen ve başrolünü Şener Şen'in oynadığı Gönül Yarası filmi de adını Ertaş'ın aynı eserinden alacaktır. Bu dönemde eserleri radyo repertuarına alınıp radyo sanatkarlarınca da seslendirilmeye başlanır. Ancak eserlerin notaya aktarımında sorunlar vardır. Ertaş'ın sazındaki farklı perdeler, onun hem sazda hem seste bastığı farklı sesler, söyleyiş biçimi, ezgilerdeki incelikler notaya yazılmaz. Kolaylaştırılmış ve sıradan kalıplara indirgenmiş bu yazımlar üzerinden gerçekleştirilen icralar ise onun sanatının öz niteliklerinden yoksundur. Bu durum yalnızca radyoda değil, aynı zamanda serbest müzik piyasasında yapılan icralarda da aynıdır. Onun çıtası çok yukarılarda olan icrasını beceremeyenler, Ertaş yerine bu eserleri basitçe seslendirenlerin icralarını esas alma yolunu seçerler. Yaşamı boyunca bu durumdan hep rahatsız olup dile getiren Ertaş'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyledir. "Bugün oldu, aradan 50 sene geçti. Benim havalarımı benden, aynı benim gibi çalıp söylediğim gibi notaya yazmıyorlar. Benim havalarımı havası kısaltılmış, sözü kısaltılmış bir şekilde başkalarından notaya yazıyorlar. Çünkü onların kendi perdeleri üzerinden çalıp kayda geçirdikleri diğerlerine kolay geliyor. Radyodakiler bu sıkıntıya, bu zahmete katlanmıyorlar. Onun uğraşısına girmek istemiyorlar. Neylesinler işin kolayı varken? Örneğin bir Acem kızını Ankara'ya gittiğimde Ankara Radyosu'nu çalıp söyledim ama benim çalıp söylediğim gibi notaya alamadılar. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Neşet Usta ile yaptığımız kitap çalışması sırasında kendisine yazdığım notaları gösterip çalmamı istediğinde ben çaldıktan sonra yüzünün aldığı hali ve heyecan içinde birden ayağa kalkıp odanın içinde dolanırken kendi kendine "Allah'a şükür ki benim türkülerimi aynı benim çaldığım gibi yazabilen biri çıktı" da işinin nedenini şimdi daha iyi anlamaktayım. Beni mutlu eden bu durum ve icram üzerine Neşet Usta'nın çeşitli yerlerde dile getirdiği ilk defa Erol Parlak benim çalıp söylediğim gibi notasını yazıyor, benim aynı tavrımı aktarıyor notalara. Zaten benim türkülerimi aslı gibi şu anda sadece Erol çalıyor gibi sözleri bizim için hem gurur verici hem de yaptığımız çalışmanın onun sanatına doğru yansıtması bakımından önemlidir. Eserleri düzgün biçimde başkalarınca icra edilmese ve notaları doğru yazılamasa da Neşet Ertaş, Anadolu'nun sanatkar topluluğu abdalları arasında sesini radyodan duyurma olanağını ilk bulabilmiş ve bu nedenle ün yapmış Hacı Emmisi'nden sonra bu yolda çok daha ilerilere ulaşmış, dilden dile dolaşan eserlerini seslendirdiği plakları yanında özellikle radyo nedeniyle yurt çapında tanınan ve çok sevilen bir sanatkar olmuştur. Hacı Taşan, Neşet Ertaş'ın hem ülke çapında yarattığı işi görülmemiş etkiyi, hem de sazda sözde sergilediği ve dönemini aşan, bir anlamda da kendilerini iş ortamında zorlayan bu sanat ustalığını, yine kendine özgü esprili kişiliği, Anadolu saflığı ve tatlı şivesiyle "Aramızdan Neşet doğdu, S. nokta nokta çıtı, ağzımıza kodu" sözleriyle özetlemiştir. Şemsi Yastıman, görüşme 1990. 26. ayrımın sonu, sayfa 381.